Ayrım 13. Otel. Arthur Hayley. Sayfa 112. Peter aralarındaki konuşmanın gereği kadar ileri gittiğini anladı. Koltuğundan kalkarak pencereye yürüdü. Otelin bu yanından Kanal Caddesi'nin sabah kalabalığını görebiliyordu. Caddenin altı şeridi yavaş ve hızlı giden arabalarla doluydu. Geniş kaldırımlarda da alışverişe çıkan insanların kalabalığı seçiliyordu. İki yanı palmiye ağaçlarıyla kaplı ana yoldan soğuk hava tesisatlı ve alüminyum şasili otobüsler güneş ışığı da parlayarak geçerlerken bir yanda toplanan insanlar taşıt bekliyordu. Peter NCAAP'nin gene bir iş yerini protesto etmek için gösteri yaptığını gördü. Dipnot: NCAAP veya NAACP'nin değiştirilmişi, zencilere eşit haklar tanınmasını savunan örgüt, National Association for Advancement of Colored People. Bir tabelada "Bu dükkan ırk ayrımı yapıyor, alışveriş etmeyin" yazılıydı. Ellerinde başka tabelalar bulunan kişiler de çevrelerinden yayalar geçerken umursamazlıkla kaldırımda bir aşağı bir yukarı yürüyorlardı. "Marşa New Orleans'ta yenisiniz değil mi?" diye sordu. Pencerenin kenarında duran adamın yanına gelmişti. Peter kızın hoş, hafif kokusunu duydu. "Eh, öyle sayılır. Zamanla şehri daha iyi tanıyacağımı umuyorum." Kız ani bir atılımla, "Şehrin tarihi hakkında bir sürü şey biliyorum. Bunları anlatmamı ister misiniz?" dedi. "Eh, birkaç kitap aldım ama daha okuyacak zaman bulamadım."
"Kitapları daha sonra okuyabilirsiniz. Her şeyi önce görüp sonra hakkında yazılanları okumak gerekir. Hem sonra size ne kadar minnettar olduğumu göstermek için bir şeyler yapmak istiyorum."
"Bunun hiç gereği yok."
"Ama ben yapmak istiyorum, ne olur."
Kız elini adamın koluna koydu. Akıllıca hareket edip etmediğini düşünen Peter ilginç bir teklif dedi.
"İyi, öyleyse anlaştık değil mi? Yarın akşam evimde bir yemek veriyorum. Eski usul bir New Orleans gecesi geçireceğiz. Sonra da tarihten konuşuruz, tamam mı?"
Adam itiraz etti.
"Yani şimdiden verilmiş bir sözünüz mü var?"
"Pek değil ama..."
"Marşa kesinlikle, öyleyse anlaştık demektir" dedi.
Geçmişi ve otelin müşterisi olan genç bir kızla ilişki kurmaktan çekinmenin önemi Peter'ı kararsızlığa itiyordu. Sonra teklifi reddetmenin kabalık olacağına karar verdi. Bir akşam yemeği davetini kabul etmekte tedbirsizlik diye bir şey olamazdı. Hem sonra yemekte başkaları da bulunacaktı. "Gelirim, ancak hatırım için bir şey yapmanızı isteyeceğim."
"Nedir o?"
"Evinize dönün Marşa, otelden çıkın ve eve dönün."
Gözleri karşılaştı, bir kez daha kızın gençliğini ve güzel kokusunu duydu. "Peki" dedi kız, "istiyorsanız dönerim."
Peter McDermott birkaç dakika sonra birinci asma kattaki odasına döndüğü zaman kafası çok meşguldü. Marsha Prescott gibi hem genç hem de başkalarına oranla birçok üstün yanı olan bir kızın böylesine ihmal edilmesi genç adamı üzmüştü. Babasının başka bir ülkede olması, annesinin de babasından ayrılarak gitmesine rağmen bu kadar genç bir kızı korumak ve ona iyi bir hayat sağlamak için hiçbir şey yapılmamasını inanılmaz buluyordu. Eski Mrs. Prescott'un birkaç kere evlendiğini de duymuştu. "Ben kızın babası ya da ağabeyi olsaydım" diye düşündü. İçeri çirkin ve çilli suratlı sekreteri Flora Yates'in girmesiyle düşünceleri yarım kaldı. Flora'nın elinde bir yığın telefon mesajı vardı. Peter şimdiye kadar hiçbir sekreterin yazı makinesinde kısa ve küt parmaklı bu kadın kadar hızlı yazı yazabildiğini görmemişti. Sekreterinin elindeki mesaj demetini işaret ederek "önemli bir şey var mı?" diye sordu.
"Birkaç şey var ama öğleden sonraya kadar bekleyecekler."
"İyi, beklesinler bakalım. Muhasebeye 1126-27 numaralı oda için bir hesap pusulası göndermelerini söyledim. Stanley Dixon adınadır." Flora genç adamın masasının üstündeki yığınla dosyanın arasından birini çekip çıkardı. "Buradan sonra marangozhanede dairede yapılan hasar için bir hesap çıkardı. İkisini aynı yere koydum." Peter iki kağıda da baktı. Odaya çıkarılan şeylerin faturası $75 tutuyordu. Marangozhaneden gelense $110'lıktı. Hesabı işaret eden Peter, bu adresin telefon numarasını bulur musun? Numara babasının adına olacak dedi. Masasının üstünde o ana kadar bakmadığı ikiye katlanmış bir gazete duruyordu. Times Picayune'un sabah baskısıydı bu. Peter gazeteyi açınca büyük siyah başlıklar gözüne aldı. Bir gece önceki kaza çifte trajedi olmuş, kazadan sonra kaçan otomobilin çarpıp öldürdüğü çocuğun annesi de hastanede sabahın erken saatlerinde ölmüştü. Peter Christine'le birlikte durduruldukları kapalı yolda polisin kendilerine anlattıklarının genişletilmiş haberini okudu. Haber şimdiye kadar ölüm otomobili ya da şoförünün kimliği hakkında kesin bilgi edinilmemiştir. Ancak polis kimliği açıklanmayan bir görgü tanığının alçak siyah bir arabanın son hızla birkaç saniye sonra kaza yerinden uzaklaştığı yolunda verdiği bilgi üstünde çalışmaktadır şeklinde bir açıklama yapmaktaydı. Times Picayune'un haberinde aynı zamanda şehir ve eyalet polisinin bu tarife uygun ve kuşkusuz hasara uğramış bir otomobilin aranmasında eyalet çapında işbirliğine girdikleri bildiriliyordu. Peter Christie'nin haberi görüp görmediğini düşündü. Olay yerinde kısa bir an durmaları etkinin büyümesine yardım etmişti. Flora'nın elinde istediği telefon numarasıyla içeri girmesi kafasının öncelik gerektiren işlerle ilgilenmesine sebep oldu. Gazeteyi bir yana bırakıp dışarıyla konuşmak için doğrudan telefonu kullandı. Kalın bir erkek sesi telefona cevap verdi. Dixon malikanesi. Mr. Stanley Dixon'la görüşmek istiyorum, evde mi acaba?
Kim arıyordu efendim?
Peter adını verdikten sonra St. Gregory Oteli diye ekledi. Bir sessizlik oldu, telaşsız ayak seslerinin uzaklaştığı, sonra da yaklaştığı duyuldu.
Özür dilerim efendim ama Mr. Dixon evde yoklar.
Peter sesini sertleştirdi. Ona şu mesajı verin lütfen. Eğer telefona kendisi gelmezse babasını arayacağım.
Bunu yaparsanız,
haydi bakalım, dediklerimi ona söyleyin. Neredeyse işitilecek gibi bir kararsızlık oldu. Sonra ses peki efendim dedi. Gene uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Hatta bir tıkırdama oldu ve ters bir ses cevap verdi.
Ben Stanley Dixon. Bu ne şamata yahu, ne oluyor?
Peter sert bir sesle cevap verdi. Şamata dün gece olanlarla ilgili, bu sizi şaşırtıyor mu?
Siz kimsiniz?
Peter adını tekrarladı. Miss Prescott'la konuştum, şimdi de sizinle görüşmek isterim.
Dixon, konuşuyorsunuz ya işte, istediğiniz oldu dedi.
Bu şekilde değil ama, oteldeki odamda konuşmak istiyorum. Peter karşı taraftan gelen hayret sesini duymazlıktan geldi. Yarın öğleden sonra saat 4'te, diğer 3 kişiyi de getirin. Gelen cevap acele ve zoraki çıktı.
Ya öyle mi? Ulan ben seni tanımıyorum. Ama sen otel uşağından başka hiçbir şey değilsin. Ben de senden emir almam. Hem sonra dikkat et. Babam Warren Trent'i iyi tanır.
Öğrenmek isterseniz söyleyeyim. Olayı daha önce Mr. Trent'le görüştük. Bununla benim ilgilenmemi, polise haber verip vermemeyi gene benim kararlaştırmamı istedi. Ama ona babanızı göndermeyi tercih ettiğinizi söyleyeceğim. İşte oradan devam ederiz artık.
Doran.
Telefonda hızlı hızlı solumalar duyuldu. Ardından da çocuğun sesi, ''Yarın saat 4'te dersim var.'' dedi. Eski kabadayılığı kalmamıştı. Peter, dersini as, öbürlerine de söyle, aynı şeyi yapsınlar dedi. Odam birinci asma kattadır. Hem unutmayasın ha, tam saat 4'te. Ahizeyi yerine koyarken de ertesi günkü buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini fark etti. 8. Bölüm. Sabah gazetesinin dağınık sayfaları Croydon Düşesi'nin yatağının yanında yayılmış duruyordu. Düşesin haberde dikkatle okumadığı pek az nokta vardı ve kadın şimdi sırtını yastıklara dayamış, yatağın içinde otururken beynini devamlı işletiyordu. Zekası ve becerikliliğinin şimdiye kadar böylesine gerekli olduğu bir durum daha hatırlamıyordu. Yatağın yanındaki bir masada kullanılmış ve bir yana itilmiş kahvaltı tepsisi duruyordu. Güç anlarında bile düşes iyi kahvaltı etmeye alışıktı. Bu çocukluğundan, ailesinin Fallingbrook Abbey'deki malikanesinden kalma bir alışkanlıktı. O zamanlar kahvaltı birkaç öğünün en sıkı yenen yemeği olurdu. Genellikle de uzun bir at gezisinden sonra yapılırdı. Salonda yalnız başına kahvaltı eden Dük birkaç saniye önce yatak odasına dönmüştü. O da gazeteleri gelir gelmez büyük bir istekle okumuştu. Şimdi pijamasının üstüne beli kuşaklı kırmızı bir sabahlık giyen adam odayı huzursuz adımlarla arşınlıyordu. Arada bir de hala dağınık olan saçlarının arasında ellerini gezdiriyordu.
''Tanrı aşkına rahat dur artık!''
Aralarındaki gerginlik karısının sesinde yankılanıyordu.
''Ascot'ta gösteri yapan bir aygır gibi ortalıkta dolaştığın zaman hiçbir şey düşünemiyorum.''
Dük sabah aydınlığında üzüntülü ve kırışık yüzünü karısına çevirdi. ''Düşünmen ne boka yarar ki? Hiçbir şeyi değiştirmez nasılsa.''
''Düşünmek her zaman işe yarar. Tabii eğer yeterli ve doğru olursa. Bunun için bazı insanlar başarıya ulaşır, bazıları da sıfır olur.''
Adam elini bir kere daha saçlarının arasında dolaştırdı. ''Her şey dün gece neyse gene o.''
Düşes hiç olmasa kötüye gitmedi ya, bu da memnun olmamız gereken bir şeydir. Hala buradayız ve kimse bize dokunmadı dedi.
Adam başını kuşkuyla salladı, gece pek az uyumuştu. Neye yarar?
Bana öyle geliyor ki bu bir zaman meselesi, zaman bizden yana işliyor. Bekliyoruz ve hiçbir şey olmuyor.
Sustu, sonra da yavaş yavaş sesli düşünürcesine...
''Bize en gerekli olan şey nedir biliyor musun?'' dedi. ''Dikkatleri senin üstüne çekecek bir şey bulmak. Diğer olayı mantıksız ve akıl almayacak hale sokacak dikkati çekici bir şey gerekiyor.''
Aralarında anlaşmışçasına bir gece önceki sertliklerine değinmediler. Dük olayı yeniden arşınlamaya başladı. ''Tek bir şey var, o da Washington'a atanmamı doğrulayan bildiri.''
''Evet, doğru.''
''Bu işi aceleye getiremezsin.'' Hall sıkıştırıldığını hissederse Downing Street'in altını üstüne getirir. Hem sonra işin tümü çok nazik.
Daha da nazikleşecek ya, şey olursa eğer.
Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ne kahrolasıca dalaver olduğunu, bu işten vazgeçmeyi düşündüğümden haberin var mı?
Croydon Dük'ünün sesinde güçlü bir sinirliliğin izi hissediliyordu. Elleri titreyerek bir sigara yaktı.
Vazgeçmeyeceğiz.
Kocasının tersine düşesin sesinde sert ve düzenli bir ifade vardı.
Başbakanlar bile gereken yerden geldiği zaman baskı kabul ederler. Hall'da istisna değil ki, Londra'yı arayacağım.
Neden?
Geoffrey ile konuşacağım. Senin atanmanı çabuklaştırmak için elinden geleni yapmasını söyleyeceğim ona.
Dük başını kuşkuyla sallarken bu fikri de hemen reddetmedi. Geçmişte karısının ailesinden gelen dikkate değer nüfuzun belirtilerini görmüştü. Her şeye rağmen onu uyardı. ''Kızım, bana bak, sakın kendi kazdığımız kuyuya kendimiz düşmeyelim.''
''Yok canım, sen de. Geoffrey istediği zaman öyle iyi baskı yapar ki, hem sonra burada oturup beklersek daha da kötü olabilir.''
Sözlerine uygun hareketlerle Düşes yatağın yanındaki telefonu açıp santral memuruna Londra'yı arayın. Lord Selwyn'le görüşmek istiyorum dedi ve Mayfair'de bir numara verdi. Londra 20 dakika sonra bağlandı. Croydon Düşesi isteğini anlatınca erkek kardeşi Lord Selwyn dikkati çekercesine isteksiz göründü. Dük yatak odasından kayınbiraderinin telefonu çınlatan sert ve isteğe karşı çıkan sesini duyuyordu.
''Ola tanrım, sen ne diyorsun abla? Böyle bir şey yaparsak çirkefi üstümüze sıçratırız, haberin olsun. Hem neden yapalım? Sana söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ama Simon'ın Washington'a atanması biraz zor gibi. Kabinedeki pek çok kişi onun atanmasının bu zamanda yanlış bir iş olacağını düşünüyor. Onlarla aynı fikirdeyim demiyorum ama bir iş de kör gözün parmağına yapılmaz değil mi?''
''İşler şimdiki gibi giderse karar vermek ne kadar sürer?''
''Şimdilik tahmin yapmak zor ama duyduğuma göre haftalar sürer.''
Düşes diretti. ''Haftalar boyu bekleyemeyiz Geoffrey, inan bana. Şimdi tedbir almazsak büyük bir hata yapmış oluruz.''
''Ben öyle sanmıyorum.''
Londra'dan gelen ses açık seçik öfkeliydi. Kadının da sesi sertleşti.
''Senden istediğim kendimiz kadar ailemizin de iyiliği içindir. Bu konudaki teminatımı da kabul etmekten kaçınır mısın bilmem.''
Bir anlık sessizlikten sonra dikkatle sorulan soru duyuldu.
''Simon yanında mı?''
''Evet.''
''Bu işlerin ardında ne var? Gene ne haltlar karıştırdı?''
Croydon düşesi cevap verdi. Sorunun cevabı olsa bile sana genel telefondan açıklayacak kadar aklımı kaçırmadım. Gene bir sessizlik oldu. Sonra da kadının kardeşinin itirafı duyuldu.
Sen her zaman ne yaptığını çok iyi bilirsin, bundan eminim.
Düşesin gözleri kocasınınkilerle karşılaştı. Kadın erkek kardeşine yönelteceği sorudan önce kocasına başıyla belirli bir evet deme işareti yaptı. Sonra da sordu.
Yani istediğim gibi hareket edecek misin?
Abla, bu işten hoşlanmıyorum, hem de hiç hoşlanmıyorum.
Sonra ekledi. Peki, elimden geleni yaparım. Birkaç şey daha konuştuktan sonra vedalaştılar. Yatağın yanındaki telefon bir saniye sonra yeniden çaldı. Karı koca kuşkuyla dikildiler. Dük sinirli dudaklarını yalıyordu. Karısı telefona cevap verirken dinledi.
Evet.
Dümdüz ve genizden gelen bir ses sordu.
Croydon düşesi mi?
Evet, benim.
Ben Ogilvy, otelin baş dedektifi.
Hattan sık solumalar geliyordu. Telefon eden verdiği bilginin sindirilmesini istercesine susuyordu. Düşes bekledi. Karşıdan başka söz gelmediğini görünce sertçe sordu.
Ne istiyorsunuz?
Siz ve kocanızla özel bir görüşme.
Aynı dümdüz ve yavaş konuşmayla söylenen açık duygusuz bir cümleydi bu.
Eğer bu otelle ilgili bir işse yanlışınız var derim. Çünkü biz bu konuları hep Mr. Trent ile görüşürüz.
Bu kez de öyle bir şey yapın da sonra pişman olun, he mi?
Adamın soğuk ve küstah sesinde yanılmaya imkan vermeyen bir kendine güven vardı. Düşesin kararsızlığa düşmesine sebep oldu bu. Kadın düşünürken ellerinin titrediğinin de farkındaydı. Sonunda cevap verebildi.
Sizinle şimdi görüşmemiz mümkün değil.
Peki, ne zaman olur?
Gene bir sessizlik ve sık solumalar duyuldu. Kadın adamın bildikleri ya da istedikleri ne olursa olsun psikolojik bir üstünlük sağlamakta usta olduğunu düşündü.
Belki daha sonra diye cevap verdi.
Bir saate kadar oradayım.
Bu soru değil, bir bildiriydi.
Bulunmayabilirim ama.
Kadının itirazı da kısacık bir tıkırtı kesti. Adam telefonu kapatmıştı bile.
Kimdi? Ne istiyorlar?
Dük sinirli yaklaşıyordu. Zayıf yüzü her zamankinden daha da sarıydı. Düşes birden gözlerini kapadı. Sorumluluğun ve hakimiyetin sırtından kalkması için büyük bir istek duyuyordu. Başka karar verme yükünü üstüne alabilseydi keşke. Hatırladığı kadarıyla bu hep böyle olmuştu ve istediğinin gerçekleşmekten uzak bir umut olduğunu da biliyordu. Çevrenizdekilerden güçlü bir kişilikle doğdunuz mu? Bundan kurtuluş yoktu. Kendi ailesinde güç bir kuraldı. Karşılığında diğerleri hep onun eline bakarlar, onun önderliğinde giderler, öğütlerini dinlerlerdi. Geoffrey bile gerçek yetenekleri ve inatçı hallerine rağmen şimdi olduğu gibi sonunda hep ablasının sözünü dinlerdi. Kadın yeniden gerçeğe döndü ve gözlerini açtı.
Otelin dedektifiydi, bir saate kadar buraya gelmekte diretiyor.
Demek biliyor, ulu tanrım biliyor.
Açıkçası bir şeylerden haberi var ama ne olduğunu söylemedi.
Croydon dükü beklenmedik şekilde dikleşti, başı yukarı kalktı, omuzları genişledi. Ellerinin titremesi geçti, ağzı sert bir çizgi haline aldı. Bir gece önceki bu kalemine benzer değişim tekrarlanmıştı.
Yavaşça, şimdi bile gitsem söylesem daha iyi olur sanki dedi.
Hayır, kesinlikle hayır.
Karısının gözleri ateş saçıyordu.
Şunu kafana iyice yerleştir. Senin yapacağın hiçbir şey durumu en ufak şekilde düzeltemez.
Aralarında bir sessizlik oldu. Sonra düşes düşünceli.
Hiçbir şey yapmayacağız. Adamın gelişini bekleyeceğiz. Sonra da ne bildiğini ve ne yapmayı düşündüğünü bulacağız dedi.
Dük tartışacakmış gibi bir hareket yaptı aniden. Sonra fikrini değiştirerek aptalca başını salladı. Sırtındaki kırmızı sabahlığın belini sıkarak öbür odaya doğru sallana sallana yürüdü. Birkaç dakika sonra elinde iki bardak viskiyle döndü. Birini karısına uzatınca düşes itiraz etti.
Biliyorsun daha çok erken.
Boş versene, buna ihtiyacım var.
Kadının alışmadığı bir üstünlükle bardağı eline tutuşturdu. Düşes şaşkındı ama teslim de olmuştu. Elindeki bardağı boşalttı. Su katılmamış içki soluğunu kesercesine içini kavurdu. Ama bir saniye sonra istekle karşıladığı bir sıcaklık gövdesini kapladı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 121.